Ayrım 15, sayfa 265. Bir taraf susarsa. Eski MİT müsteşarı Fuat Doğu, köşeme çekildim diyor. Konuşmuyor, soruları yanıtlamıyor. Bir eski başkanın çok duyarlı günlere dönük bilgileri, sıraladığı anıları, olayları irdeleyen açık görüşleri çok değerli. O günlerde gizli servise egemen olan ruhsal ya da yapısal gerçekleri karanlığa gömülen belleklerden gün ışığına çıkarmak daha önemli. Bilemeyiz elbet, Türkiye'nin tarihsel kesitinde önemli görev üstlenmiş bir istihbarat başkanı, çekildiği köşeden yeniden tartışmalar açılmasını, tartışmalara konu olmayı belki istemiyor. Belki de gizli servislere özgü susmak geleneğini sürdürüyor. Anılarını yazıyor da olabilir. Önemli kimi açıklamaları pek çok kişinin yaptığı gibi ölümünden sonra yayınlanması koşuluyla kağıda dökülüyor da olabilir. Varsayımlar ve olasılıklar. Fuat Doğu konuşmuyor ama yakın çevresinden alınan bilgiler Doğu'nun belleğinde saklı anıları yansıtacak değerde. 12 Mart'tan önce cuntalar vardı. Öyle bir dönemden geçiliyor ki hangi cuntanın hangi gün harekete geçeceği belli değil. Darbenin ne zaman yapılacağını cuntalar da bilmiyordu, birbirini kolluyordu. Zaten klasik kaidedir, cuntalar vardır, darbenin saati günü belli değildir. Başbakan dahil bütün sorumlu kişilere herhalde Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı'ndan söz ediliyor, cuntaların varlığı bildirilmiş, ancak vuruşacakları gün, zaman belli değil. Cuntalar arasında çarpışma çıkarsa vahim sonuçlar doğurabilir dendi. Genelkurmay Başkanı rahmetli Tağmaç, komutanların topladı. Demirel Tağmaç'ın samimi olarak darbe yanlısı olmadığını söylüyor. Nitekim 12 Eylül Başbakanı Ulusu'na belirtti. 12 Mart muhtırasını imzalarken ağlamış. Tağmaç komutanlara MİT müsteşarının sözlerini yansıttı ve ''Şimdi karar verelim yoksa bir çatışma kan döktürecek.'' dedi. Bunun üzerine darbe yumuşatıldı ve muhtıraya dönüştürüldü. Akla takılan bir nokta var. Bir cumhurbaşkanı bir MİT müsteşarı aracılığıyla başbakanına istifa etmesini bildiriyor. Acayip, gelenek dışı bir yöntem. Sunay MİT müsteşarına bu görevi verdiğinde Fuat Doğu başbakana bağlıyım, nasıl söyleyebilirim diye karşı çıktı. Sunay ısrar etti ve Doğu Cumhurbaşkanı'nın istifa dileğini Demirel'e bildirdi. Sis perdesinin gerisinden başka bir kanı çıkıyor. MİT müsteşarı sabah saat 9'da Demirel'i arıyor. Cumhurbaşkanı sabahın erken saatinde mi darbeyi, muhtıra metnini öğrendi ve sabahın erken saatlerinde MİT müsteşarına böyle bir görev verdi. Cumhurbaşkanı'nın 11-12 Mart gecesi bilgilendirildiği güçlü olasılık. Lizbon'dan haber, darbe olası. Köşesinde tasavvuf felsefesinin ana deyişlerinden birine inanarak yaşıyor Fuat Doğu. Külli irade, cüzi irade. Yaşamını bu kuralın biçimlendirdiğine inanarak MİT müsteşarlığından uzaklaştırılmasından tutun da daha önceki görevlerinde ona kötülük yapanın kötülük bulduğunu örneklerle anlatabilecek kadar. Kısacası ilahi yazgıyı kimse değiştiremez. Allah'ın dediği olur. Konuşmayan Doğu'nun konuşan çok yakın çevresi böyle söylüyor. Lizbon'a büyükelçi atanırken MİT'ten istediği İngilizce bilen bir elemanın bile esirgenmesini unuttu mu acaba? Fakat Lizbon'dan Türkiye'deki siyasal gelişmelere bakarak Demirel'e yazdığı mektuplar herhalde küçük çalışma odasında bir dolapta duruyor olmalı. 1975'ten sonra tırmanan olaylara, hele MHP ve MSP gibi küçük sağ partilerle kurulan hükümetlere bakarak yeni bir darbenin gelmekte olduğu anlatan mektuplar. Kimi yargılardan vazgeçmediği anlaşılıyor. MİT müsteşarı terfi ve sicil düşünmemeli. Aldığı bilgileri ilgili kişilere aynen aktarmak görevi. MİT bir eylem organı değil, balon harekatındaki cuntayı anlatırken Batur'un yüzüne ordu üst düzeyiyle cuntanın ilişkileri var dediği günü, Batur'un o andaki tepkisini ve sonra MİT'ten uzaklaştırılmasında Batur'un oynadığı rolü acı bir anı olarak anımsıyor. Ancak daha sonraki günleri de tatlı sona bağlıyor. Lizbon'da elçi iken Batur'un bir NATO toplantısına gelişini, evinde konuk olmasını, 12 Mart koşullarını bir kez daha anlatıp konuştuktan sonra Batur'un anılarında kendinden dürüst, doğru bir insan diye söz edişini. Yaşamını egemen felsefe her olayda ya da olası olumsuz, rahatsız edici gelişmelerde geçerli. Bana düşmanlık edenleri Allah'a havale ediyorum. Doğu'yu çevre böyle anlatıyor, bölük bölçük kimi anılarla süsleyerek. Örneğin bir MİT müsteşarı terfisini düşünürse görevini tam anlamıyla yapamaz diyor mu? Diyor. Başka bir soru kafaları burgulayan bir soru. SİHA 12 Mart'ın arkasında veya önünde ne ölçüde vardı? 12 Mart'ın arkasında SİHA olamazdı. Çünkü MİT SİHA'ya komünist hareketlere ait operasyonları biz yaparız. Yurt dışındaki eylemler üzerinde bize bilgi verin yeter demişti. Dostlar sözünde dursa ya da durabilse, dost gizli servisin dosta oynadığı oyunlar bilinmese, hele ABD'nin siyasal yararları SİHA'nın eylemlerini oluşturmasa. İş dünyasından bugün dışa açılmayan Fuat Doğu, bir zaman MİT'te birlikte çalıştığı, sorumlulukları paylaştığı insanları kimi anılara sürüklüyor. Siyasetçiler 12 Mart'ta MİT'in görev yapmadığını varsın söylesinler. Sunay bile bazen siyaset yapardı. Konya'da Atatürk heykellerine saldırılar yapıldığı günlerdi. Şale Köşkü'ndeki toplantıda hükümet üyeleri MİT'e yüklendi. Çevresiyle konuştu, kararını söyledi ve Sunay'a gitti. Madem ki itimat gösterilmiyor, istifa edecekti. Sunay geri çevirdi isteği. Sen bakma politikacılara, dedi. Bir örnek. Kimi amaçlıyor, kimleri kapsıyor açık değil. MİT'in iki görevi var. Bölücülük ve dincilikle ilgili gelişmeler, olaylar. Örneğin Davos ruhu ayaklarıyla Yunanistan'ın emellerini gözden uzak tutmamak zorunlu. Kürt sorunu, Amerika'nın hangi gözle baktığı önemli. Köşedeki denge. Doğuyu yansıtmaya çalışan anlatımlar, kimi kitapların yansıttığı başka bir dünya. Belki geçmişe yolculuk ruhunun kuytu köşelerini didik didik ediyordu. Ruhunun kuytu köşeleri kimi zaman rehberlik ediyor, sorana, araştırana kimi anılardan serpintilerle yaklaşıyordu. Anılar dünyasında hava soğuk, nemliydi. Güneş yüzü görmeyen anıları kalın bir sis tabakası sarmıştı, sarıyordu. Evinde dolaşırken, torunlarıyla oynaşırken, yazları sakin sıcak bir yörede günleri geçirirken kendi adasını yanında götürüyordu. Üstelik kendine özgü adası insanlarla değil, hayalden gerçeklerle doluydu. Karşılara, denizin ötelerine, güneşin çalkalandığı yerlere bakıyor, belki de umutların, katı gerçeklerin, hayallerin sisler arasında dans ettiğini görüyordu. Onu bu noktaya getiren adımlarını anımsadı. Haklı olduğunu kanıtlayacak yeterli nedenleri vardı. Tıpkı unutulmuş bir efsane gibi geride kalanların tapınaklarını yok etmeye kararlı, susacaktı. Belki şimdilik, sevdiği servisine, dostlarına, ülkesine belirli bir denge kurarak anlayışla bakıyordu. Ne çevresi, ne de o söylerdi. Dostlarla birlikte ava çıkmış değildi. Onlar da ilişkiyi kesmek, bataklığa atılmakla eşdeğerdi. Kaynaklar kururdu. Her iş sadece basit bir denge sorunuydu. Oysa emekli olduktan, Ankara'ya yerleştikten sonra yine müsteşarlarıymış gibi çevresinde saygıyla duranlar, cuntalarla iyi geçinseydi orgeneral olacağını söylüyorlardı. Bizimkiler için belki denge, ancak CIA ile darbe sorunu. Son yıllarda Washington'daki ağabeye saygı ve bağlılık sunmadaki asıl amaç bu değil miydi? Bilinir miydi gizli servislerle gizli ilişkilerin nedenleri, ayrıntıları, sonuçları? Demirel'den Doğu'ya ilişkin. Not defterinden. 14 Mart 1971 gecesi, Sunay bize darbeyi haber verseydi o gece 11 Mart 4'ünü komutanları emekliye sevk ederdik. 9 Mayıs 1971, Sunay'ı ayakta tutabilmek için Doğu Paşa rol oynadı ve başardı. Aynı günün gecesi, 11 Mart günü bir isyan teşebbüsü varsa, MİT'in ve Sunay'ın ilk önce hükümete bildirmeleri gerekirdi. Yapılmadı, meşru hükümet ve meşru parlamento böyle delindi. Aynı gece MİT size muhtıradaki gerekçeleri bildirdi mi? Demirel, hiçbir şey bildirmediğini göstermek istercesine, bütün raporları işte şurada. Bir MİT müsteşarının tasfiyesi. Not defteri, 30 Mayıs 1971 Pazar. Akşam üzeri, saat 17'den sonra Demirel çağırdı, gittim. Kısa bir konuşma. İki önemli konuda bilgi aldım. Doğu Paşa telefon etti, görevinden almışlar, dedi Demirel. Öğrendik ki Doğu Paşa'nın MİT'in başından uzaklaştırılması kararı son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınmış. Bu önemli bir merhale. Neden? Bu darbede yeni bir dönüş, yeni bir biçim alış olabilir mi bilemiyorum. Ordu yüksek kademesinde bir ayrılık mı göze çarpıyor, sökemiyorum. Şimdi yukarısı, yani köşkü söylüyor. Kimin elinde acaba? Doğu'yu nasıl ayırmışlar görevinden? Sunay çağırmış ve söylemiş, hastalandın diyelim, hastayım de demiş. Şu hale bak, bana hastalık bahane ederek istifa etmemi Cumhurbaşkanı adına 12 Mart günü bildiren Doğu aynı akibete uğruyor. Şu Allah'ın cilvesine bak, dışarıda bir göreve atayacaklarmış. Yerine kim geliyor MİT'e? Atıf Erçıkan Paşa mı acaba? Sanmam, Erçıkan Memduh Tağmaç Paşa'ya gerekli genelkurmayda, o gelmez. Esasen Erçıkan deşifre oldu değil mi? Not defteri, 8 Haziran 1971 Salı. Anayasa değişikliği siyasal kapışmalar arasında güncelliğini koruyan konu. Fuat Doğu'nun durumu. Bir duraksama dönemi, MİT müsteşarı üzerinde çeşitli söylentiler. Gidiyor, gitti, kalabilir gibi. Parlamento kulisinde Fuat Doğu'nun müsteşarlıkta kalması olasılığı yaygın. Demirel Doğu ile yaptığı konuşmaya karşı çıkan bu söylentileri anımsattığımda, evet dedi, öyle söylüyorlar, iki ay ertelemişler. İstanbul milletvekili bizim Haluk Ulman'la konuştuk bugün. Doğu ile ilgili bilgi sordum. Dedi ki, Sadi Koçaş'la görüştüm ben. Doğu'nun gitmesi kesindir. Gitti de. Fuat Doğu, Temmuz 1971'de atandığı Lizbon Büyükelçiliğine gitti. MİT'te gizli servisin yaşamında bir dönem kapanmıştı. Köpek balıklarıyla yüzerken insan kaygısını ve kuşkusunu asla belli etmemeli. MİT bünyesindeki çatışmalarla kadronun bir bölümü ötekini yerken ola gelen olayları öğrendikçe nedense bir yazarın bu tanımlaması akla geliyor. MİT'te çalışanların gizli yaşamlarındaki kavgaları özetleyen bir deyiş. Bir gece 15 yıla yakın süredir servisten ayrı düşen, bir büyük holdingde eski işine benzer bir görevle yaşamını sürdüren çevreden kafe ile konuşuyorduk. Kimi tamamlayıcı bilgiler aldıktan sonra tasfiye olayına geçecektim. Fuat Doğu 12 Mart darbesini günüyle biliyor muydu?
Tabii.
Neden sorumlu başbakana söylemedi? Gitti Sunay'a bildirdi. Demirel'e söyleyemezdi. Her şeyi genelkurmayda. Kor general. MİT hükümet ilişkilerindeki önemli aksamaya bir tanık. Sivil kesimin savlarını doğruluyor. Sonra bir MİT müsteşarının tasfiyesi olayını anlattı. 12 Mart'tan sonra emekli albay Sadi Koçaş Erim kabinesinde başbakan yardımcılığına getirildi. Koçaş bir gün Nihat Erim'den MİT'in kendisine bağlanmasını istemiş. Erim Doğu Paşa ile konuşmuş, müsteşar reddetmiş. Oysa o sırada yürürlükte olan yasaya göre başbakan dilerse MİT'i bir devlet bakanına bağlamaya yetkili. Öğrendi ki Koçaş bu direnmeye fena bozulmuş. Hava Kuvvetleri Komutanı Batur'la konu üzerine konuşmuş ve anlaşmış. Batur da Doğu'ya bozuk. Balon harekatı dosyasında adı geçmese bile Cunta'nın ordu yüksek kademeleriyle ilişkisi olduğundan söz ediliyor. Doğu yüksek kademenin Batur olduğunu söylüyor. Ayrıca balon harekatı dosyasını Doğu Cumhurbaşkanı'na o da Batur'a vermiş. Arada tasfiyeyi hızlandıran süreçte egemen kişilerin durumlarını kısaca sapladıktan sonra kahve o zamana kadar Koçaş'ın tavrı çok değişikti dedi. Biz Erim hükümetine büyük bir briefing verdik. Bu toplantıda Doğu Paşa çok güzel konuştu. Her şeyi ayrıntılarıyla anlattı. Konuşmayı bitirirken hükümet üyelerine döndü. Devletin kurtuluşu artık size kaldı gibi cümleler kullandı. Erim ayrılmıştı toplantıdan. Koçaş kürsüye geldi ve hükümet üyeleri de "Gördünüz MİT'in verdiği bilgileri dinlediniz. İşte bunlara göre çalışacağız." dedi. Bakanlara zılgıt çeker gibi konuşuyordu. MİT'e de çok olumlu bakıyordu. Ve MİT bünyesinde köpek balıkları görünmeye başlamıştı. Fakat Koçaş'ın MİT'in kendisine bağlanmasını istemesinden, Doğu ile konuşan Başbakan Erim'in isteği reddetmesinden sonra diye sürdürdü kahve. Birdenbire serviste bir mektup salgını baş gösterdi. Bu mektuplar Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Genelkurmay Başkanı'na gönderiliyor ve MİT'teki her ilgiliye postalanıyordu. Mektuplarda bir yığın olay, yığınla yalan vardı. Tabii mektuplardaki hedef doğrudan Doğu Paşa'ydı. Doğu ile ilgili imzasız mektuplar yerini buluyordu. Biz kimin yazdığını araştırıyorduk, içimizde olduğunu anlıyorduk fakat kim olduğunu bir türlü bulamıyorduk. Öyle yazılmışlardı ki hukuk bilgisi olan birinin kaleminden çıktığı anlaşılıyordu. Çok esaslı. O zaman anlayamamış, sonradan öğrenmiştik. Serviste Doğu'ya ve ona yakın olan bizlere karşı Koçaş yanlısı bir junta kurulmuş. Oysa Koçaş da MİT'in yeniden organize edilmesini, iç politikadan soyutlanmasını istiyordu. Koçaş'ın ve kimilerinin söyledikleri bunu gösteriyordu. Bu türden boğuşmalara zaman içinde 1980'den sonra da rastlayacaktık. Tehlikeli sular mektuplardı, hele Doğu'yu hedef alanlar. Yabancı gizli servislerdeki gücü ele geçirip egemen olma çabaları MİT'te baş göstermişti. Kahve sürdürdü. Cunta'da Nuri Gündeş, Abdullah Argun, Mehmet Ali Kaşıkçılar, Necdet, Koçaş'ın sınıf arkadaşı Behçet'in olduğunu öğrenecektik. Tabii neden sonra? Uzun süre karanlıkta kalan insanın ilginç bir olayı anlatırken zorlandığı hissediliyordu. Buna rağmen her şey tıkırında gidiyor gibiydi. Bir gün Fuat Doğu Paşa MGK toplantısına gitti. Orada yine geniş açıklamalar yapmış, bilgiler vermiş. Başta Cumhurbaşkanı'nın, hükümet başkanı ve bakanların takdirkar sözleriyle uğurlanmış. Hoşdere Caddesi'ndeki MİT'in görevli evlerinden, yani Safe House birinde toplanmıştık. Rakı içiyoruz, herkesin keyfi yerinde. Başta Doğu Paşa'nın, Doğu Paşa o gün MGK'da nasıl başarı kazandığını, başta Cumhurbaşkanı bütün bakanların kendisini nasıl kutladıklarını anlatıyor. Koçaş'ın MİT'le ilgili isteklerinin artık kapandığından emin. En küçük kuşkusu yok. Oysa benim ve bazı arkadaşların kanaati başka yönde. Diyorduk ki Paşa'ya, bir geçici dönemdeyiz. Bırakın istiyorsa MİT Koçaş'a bağlansın. Nihayet her şey elimizde, bu dönem geçince yine eski düzene döneriz. Mesele çıkarmayalım. Fakat Doğu Paşa bu yoldaki telkinlerimizi kabul etmemiş. Hele son MGK'dan sonra. Yerinden emin. Yüzünde çizgi bile oynamadı. Tersini işaret eden tek davranış yaptı kahve. Eşlerimiz de orada böyle ılımlı olumlu bir dünyanın içindeydik ki kapı çalındı. Postacı kapıyı bir kere çaldı. Köşkte MİT görevlisi olan eski süvari subayı Kemal Çelik geldi. Eğildi Doğu Paşa'nın kulağına bir şeyler söyledi. Doğu Paşa'nın birden keyfi kaçtı bozuldu. Neredeyse rengi değişti diyebilirim. Olay şuydu öğrendik. Doğu MGK toplantısından kutlamalarla teşekkürlerle ayrıldıktan hemen sonra hükümet üyeleri Cumhurbaşkanı'na "Efendim izin verirseniz şimdi Fuat Doğu'nun MİT'teki görevinden alınması meselesine geçelim" demişler. Sunay şaşırmış. "Nereden çıktı bu?" demiş. Doğu Sunay'ın adamı. Hükümet herhalde Koçaş önündeki dosyayı açmaya girişince Sunay "Biliyorum bırakınız şimdi halledelim" demiş. Çünkü Sunay hükümetin dosya açarak neler söyleyeceğini biliyor. Kopyaları ona gitmiş mektupların. Böylece son anda kimi mektupların etkilemesiyle MİT müsteşarlığından Doğu'nun ayrılması gerçekleşti. Yalnız Sunay "Evet derim tek şartla" demiş. "Fuat Doğu'yu bir büyükelçiliğe tayin edeceksiniz. Kabul. İş bitmiş." Kahveleri yudumladık. Doğu'ya bir ay süre tanıdılar dedi kahve. Fuat Doğu ayrılmadan önce yerine geleceği aradı. Aradı, taradı ve buldu. Kim? O sırada Afyon yurt içi komutanı Korgeneral Nurettin Ersin. Mektuplarla başlayıp sonuçlanan kuvvet kargasından sonra yeni adlar çıkınca gülüyorduk. Ersin'in pasif bir görevden MİT gibi önemli bir servisin başına getirilmesindeki şansına mı yoksa şanssızlığa mı? Bilemiyorduk, gülüyorduk. MİT'te Ersin dönemi ve başka tasfiyeler. Neden Nurettin Ersin? İnsanı yaşatan hangi umutların dürtüsüdür? Bu umutları hangi planlar yaratır kimse bilemez. Genç bir subayken istihbarat işlerine girmiş, kor generalliğe MİT'te ulaşmış bir kişi aynı göreve, yaşamını verdiği zevkle yaptığı gizli servis şefliğine yine dönmeyi belki düşleyebilirdi. Ve Ersin'i belki bu yüzden bulmuştu bu görev. Ersin'in istihbarat işlerindeki becerisi neydi? Belki geri dönüş Ersin'i kolayca başka göreve göndermekle sağlanabilirdi. Bir umut ya da varsayımlar dizisi, o kadar. Kafe. Ersin Tuğgeneral iken MİT'te Dış İstihbarat Dairesi Başkanlığı yapmıştı. Kökeninde istihbarat yatıyor diye düşünülmüş olabilirdi. Onu getirdiler, Ersin Paşa'da Recep Ergun'u yardımcı yaptı. 2 yıllık Ersin dönemi başlıyordu MİT'te. Ve bizi de tasfiye ettiler. 1977'lerde CIA'ya çalıştığı savıyla mahkemeye verilip hüküm giyen Sabahattin Savaşman'ın savunmasında da MİT'te bir juntadan söz ediliyor ve tasfiye edilenlerin adları veriliyor dedim. Tasfiye edilen ötekilerin adlarını sorduğumda anımsamaya çalışmadı. Belleğinin artık zayıfladığını öne sürerek 1971'de MİT'ten kimlerin uzaklaştırıldığını söylemedi. Savaşman'ın savunmasında tasfiye biçimi ve adlar vardı. 12 Mart olaylarında kader birliği yapmış olan junta adıyla anılan klik, kendi istedikleri elemanları personel daire başkanlığı, İstanbul, Adana ve Ankara bölge başkanlıkları, iç ve dış operasyon başkanlıklarına getirebilmişlerdir. Nitekim 1971 ve 1977 yılları arasında bu tip en az 40 elemanı MİT'ten uzaklaştırmışlardır. Bu devre içinde idari işler gibi pasif göreve getirdikleri bir kurmay subay hariç bütün kurmay subayları MİT'ten uzaklaştırmışlardır. Bunlar arasında MİT Genel Sekreterliğine kadar yükselmiş bulunan Kurmay Albay Ferhat Başdoğan, Silahlı Kuvvetlerin en tanınmış kurmaylarından Albay Yaşar Okçu, MİT'te uzun süre çok değerli hizmetler yapmış Kurmay Albay Selahattin Cip, dosyasında en az 15-20 takdirnamesi bulunan emekli Tümgeneral Fethi Ertem, Hakim Yüzbaşı İzzettin Cebe'yi sayabiliriz. MİT'in en başarılı elemanlarından konularının uzmanı çok iyi dil lisan bilir Osman Barbarosoğlu, Raci Mete, Faik Kelican, Ali Ünel, Hüseyin Uyanık, Şahap Şar, Necmi Çetinelli gibi yüksek düzeydeki görevliler ve uzatmamak için arz edemediğim daha birçok değerli personel bu grubun anarşi eylemleri sonucu kurban edilmişler ve MİT'ten çeşitli nedenlerle uzaklaştırılmışlardır. Zamanın MİT müsteşarı ve yardımcısı hangi nedenlerle ve nasıl bu juntanın etkisi altına girip bunların oyunlarına gelmiştir, bunu burada arz etmek istemiyorum. Ve tasfiye yaptılar. Nasıl? Nurettin Ersin'e 11 kişilik bir liste vermişlerdi. 11 kişi başka yerlere atandı. Doğu Paşa Lizbon'a giderken merkezden uzaklaşmak için önerilen görevi hemen kabul etti. 11 kişi. Tasfiye nasıl oluyor MİT'te? Çok basit, subay bunlar bağlı olduğu kuvvetten maaş alır. Bir yazı ile MİT'e girer, MİT'ten kuvvet komutanlığına yazılan kısa bir yazı ile gider. Verilen bilgilere göre askerlikten aldığı maaşın dışında MİT'te çalışan silahlı kuvvet mensuplarına büyük ölçüde hiçbir ek maddi olanak sağlanmıyordu. Makam tazminatı ya da görevi gereği o tarihte ayda 60-70 lira veriliyordu. Hatta 1970'lerde ek tazminatlar verilmeyince MİT mensupları mahkemeye başvurup bu hakkı almışlardı. Niye MİT, neden MİT'e bütünüyle bağlanmak? Genelde şu yanıt alınıyordu. Rahat ve özgürsün, işi de seviyorsun, gizliliğin insanı saran havasına kapılıyorsun, ayrılamıyorsun. Böyle anlatıyorlardı. Tasfiye nedenlerine örnek olaylar. Suriye'den bize kaçan bir teğmen vardı. Çok yetenekliydi ve inanılması zor işler becerirdi. Bize gelmeden önce orada her gün televizyonda görünürdü. Hafız Esad'la birlikteydi Suriye'de darbe yapılırken. Darbe, ihtilal, yavrusunu yer. İktidara geldikten sonra birbirine düşmüşler. Teğmen kaçmış Türkiye'ye. Şam'dan da öğrenmiştik. Bu çocuk değerli. Bir kezinde Suriye'ye geçti. Bir Land Rover araba ile çıktı geldi. Ona demişler ki Sait Paşa, kod adım, bu türden arabaları sever. MİT'te bu patırtılar çıkınca çoluk çocuk MİT'in Erdek'teki tatil kampına gittim. Bir telefon MİT'e ait Land Rover arabayı nasıl alır hemen dönsün diye bir emir. Yahu Land Rover devletin değildi ki geldik ve tasfiye. Başka ve sorumlu bir görevdeyim. MİT müsteşarının benimle Malatya'nın Pötürge ilçesinde buluşmak istediği bildirildi. O sırada da bir maaş dalgası dönüyor. MİT'te kimler terfi etmek istiyorsa bildiriyor. Sormuştum Gündeş'e, bu kez hiç istekli yok demişti. Sonradan öğrendik ki var istekli, sıraya girmemi benden esirgemişler. Pötürge'de Müsteşar Paşa ile buluştuk. O samimi adam tek kelime konuşmuyor. Saatler ilerledi, Paşa'ya herhalde bir şey söylemek için beni apar topar Pötürge'ye çağırdığını söyledim. Teftişteydi ama benimle ilgisini göremiyordum. Bana yahu dedi, sen Erdek'te sarışın bir kadınla birlikteymişsin. Avrupa'dan gelen bir elemana da açık saçık resimler ısmarlamışsın. Şaşırdım. Gerçekten görevli olduğu Avrupa'dan dönen sevdiğimiz bir arkadaş vardı. Ne istersin diye sormuş, alay olsun diye bir bavul açık saçık resim istemiştim. O da tutmuş bir iki tane malum dergilerden getirmiş ve getirirken Yugoslavya'da yakalanmış. Burada sorup soruşturma üstümüze kalmış. Paşa'ya ağır birkaç cümle söylediğimi hatırlıyorum. İyi adamdı, Çelebi'ydi, döndü Ankara'ya ve bu olaylardan ses çıkmadı. Ama terfi de suya düştü. O zaman anladım ki terfimi önlemek için yeni bir tertip düzenlenmişti. Bu olaylar her türden soruşturmadan geçmiş, geçirilmiş, gizli servis üst düzey elemanları arasında yaşanıyor. Ersin dönemi nasıl bitmişti MİT'te? Recep Ergun'u MİT'ten aldılar, Siirt'e verdiler. Nurettin Ersin ise... Sonunu bekledim cümlenin. Ersin ikinci dereceden kol ordu komutanlığına Adana'ya gitti. Orada Kıbrıs Fatih oldu. Sonrası malumdu. 12 Eylül'de Milli Güvenlik Konseyi'nin ikinci adamı. Servisler ve Büyükelçiler. 1929 yılında ABD Dışişleri Bakanı Stimson, Amerikan Kriptanaliz Bürosu'nu kapattı. Gerekçesini açıkladı. Baylar, başkalarının mektuplarını okumayın. Aynı insan 2. Dünya Savaşı'na savunma bakanı olunca, istihbaratın bir milletin yazgısı söz konusu olduğu zaman fevkalade önem kazandığını söyleyecekti. SİHA kuruldu. Başkalarının mektuplarını okumaktan da öteye geçen SİHA, kısa zamanda marifetleriyle dünya ölçüsünde büyük ün kazandı. Yeni olaylar yaratarak hem ününü pekiştiriyor hem de genişletiyordu. Ankara'ya gelen büyükelçiler iki önemli işlevi bir arada sürdürürler. Ülkeleriyle Türkiye arasındaki resmi ilişkileri yürütürler. Hükümeti gözlerler ve ülkenin genel gidişiyle ilgili raporlar gönderirler. Bu raporlarda resmi görüşmelerden edindikleri bilgi ya da izlenim yer aldığı gibi, başkentte ülkesine yakın gördükleri kişilerden oluşan bir çevre ile, yani CIA ile birlikte, sürekli ilişki kurarak daha özel saptamaları vurgularlar. Özellikle Amerikalılar siyasetlerine ders düşen gruplarla da buluşmalar düzenler. Etkinliği olan grupları sırayla özel yemeklere, sınırlı konukların bulunduğu toplantılara çağırırlar. İlişkilerdeki yakınlaşmanın derecesine göre özel görüşmeler yaparlar. SİHA gizlediği yerli elemanlarla ya da SİHA olduğunu bilen dost yetkililerle kendi yöntemlerini işletir. Büyükelçilik daha açık istihbarat yapar. Örneğin ABD Büyükelçiliği'nin bir listesi var. Bunda yer alan kişiler yeni elçilerin davetlerinde değişmez. Amerika'dan bir senatör, bir temsilciler meclisi üyesi, dışişlerinde önden gelen biri Ankara'ya gelse, listede adları bulunanların mesleki özelliklerine göre biri ya da birkaçı akşam yemeğinde konukla birlikte olur. Elçiliklerdeki kokteyl partiler dostların bir araya gelmesinden, ev sahibinin ülkesiyle ilgili tanıtma, siyasetin anlama çabasından çok bilgi alma açısından önem taşır. Bir Türk'le yakın tanış olan diplomatların görüşmeyi istedikleri noktaya ustaca getirerek bilgi almaya çalışmalarına sık sık rastlanır. Tabii elçilik için çok özel kişiler de vardır. Onlarla çok daha özel ortamda görüşmeler yapılır. Çok daha gizli araştırmalarla dost temaslardan bir izgi sağlamak ise CIA elemanlarıyla gerçekleştirilir. Her iki kanal birbirini tamamlar, bütünleşir. Ya Ankara'da ya da Washington'da. Uzun Ahmak, 27 Mayıs elçisi. Bazı zamanlar büyük elçilerin CIA ile ters düştükleri görülür. 1960 ihtilalinden önce Ankara'da bir ABD büyükelçisi vardı. Adı William Fletcher'dı. Diplomatlar arasında Uzun Ahmak diye anılırdı. Uzun boyluydu, sarışındı ve ince tel çerçeveli gözlük takardı. Fletcher DP iktidarına hayrandı. Merkeze gönderdiği raporlarda Menderes ve DP iktidarını övmekle bitiremediği, hiçbir gücün bu iktidarı yerinden oynatamayacağını kesin vurgulamalarla savunduğu sonradan anlaşıldı. Fletcher raporları açıklandığında büyükelçinin 27 Mayıs'ın gelmekte olduğundan habersiz olduğu kanıtlandı. Meğer adamın mesleki tabiatı böyleymiş. Fletcher Ankara'ya gelmeden önce Venezuela'da büyükelçiydi. Venezuela Cumhurbaşkanı ise tam bir diktatördü ve William Fletcher diktatör Jimenez'i hararetle savunanların başında geliyordu. CIA'nın Türkiye'deki durumu Fletcher gibi görmediği kuşkusuzdu. Hele Menderes'in deneyimli Türk gözlemcilerin değerlendirmesine göre Sovyetleri resmen ziyarete kalkışmasından ve kararı resmen açıklamasından sonra Türkiye'ye başka gözle bakmaya başlamıştı. Süperler arasında soğuk savaşın bütün hızıyla sürdüğü günlerdi. Türkiye'nin Sovyetlere kredi gereksinimiyle yakınlaşması olasılığına, Amerika'nın ve dış politika üretiminde önemli aracı CIA'nın sıcak gözle bakmasına olanak yoktu. CIA ile Büyükelçi arasındaki yöntem ve görüş ayrımını belirgin biçimde ortaya koyan bu örnekten sonra Amerika'nın gözü açıldı. Ankara'ya istihbaratta yanılgıya düşmeyecek büyükelçiler atamaya özen gösterdi. Açıkça CIA 12 Mart elçisi. 1969-71'deki terör ve anarşi eylemleri arasında birinci sırada yer alan olaylardan biri ABD Büyükelçisi Robert Comer'in makam arabasının ODTÜ'de yakılmasıydı. Comer daha Ankara'ya gelmeden şöhreti yaygınlaşmıştı. Büyükelçi CIA'da ve Vietnam'da Amerika'nın geliştirdiği pasifikasyon operasyonlarını pratiğe indirgeyen çalışmalar yapmıştı. Uzun boylu değildi, orta boydu, sürekli gülen, konuşkan bir adam. Ankara'ya geldikten bir süre sonra Türk basınını tanıma amacıyla konutunda bir öğle üzeri partisi düzenledi. O sırada Amerikan Haberler Merkezi'nde çalışan Doğan Poyraz'ın aracılığı ile Comer'e sordum. ''Siz bir ajansınız, belinizde tabancanız da var mı?'' Bir kahkaha attı. O tabancalı değil, eli kalem tutan ajanlardandı. Benim CIA'daki görevim analiz yapmak ve açık bilgilerden sonuçlar çıkarmak dedi. CIA'yı saklamıyordu ama görevin içeriğini yumuşatmaya çalışıyordu. Dediğine göre çok da başarılıydı. Örneğin Sovyetler'de çıkan gazeteleri incelemiş, Stalin'in öldüğünü resmi açıklama yapılmadan önce CIA'ya ve oradan da Amerika Dışişleri Bakanlığı'na bildirmişti. Ancak Vietnam katliamı söz konusu olduğunda Comer'den daha açık bilgiler alınamıyordu. Demirel ne budala elçi demişti. ODTÜ gibi duyarlı bir yere gidiyor, ne rektör ne de elçi hükümete bilgi veriyor. Sonra öğrenciler arabasını yakıyor. Yaptığı eklenti daha çarpıcıydı. Daha sonra Amerikalılar bizden yakılan arabanın tazmin edilmesini istediler, iyi mi diyecekti. Comer öyle bir tepki gördü. Basın açık bir CIA ajanının büyükelçi olarak Türkiye'de bulunmasına öylesine bir yaylım ateşi açtı ki uzun süre tutunamadı. Geri döndü. Fırsatçı 1963 elçisi. Gelen giden büyükelçiler arasında küçük köpeğini Çankaya sırtlarında gezdiren bir diplomattan çok sade bir Amerikalıya benzeyen Raymond Hare'dan söz edilebilir. 1964'te Kıbrıs çıkarmasını engellemek için Başkan Johnson'un gönderdiği rezilane mektubun yazılmasında oldukça önemli yeri vardı. İnönü hükümeti Kıbrıs'a askeri müdahale yapma kararını aldıktan sonra Başbakan'ın isteği üzerine Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin o sıralar bana anlattığına göre Büyükelçi Hare'ı çağırdı. Çıkarma yapacağımızı münasip dille Büyükelçi'ye anlattı. Münasip dil ama Büyükelçi mesajı aldı. Hare bana kısa bir zaman tanıyınız dedi, sefarete gitti, telsizin başına oturdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda alelacele yapılan mektup Başkan Johnson imzasıyla geldi. Hare bir koşu mektubu dışişlerine ulaştırdı, askeri müdahale yatmıştı. İnönü'nün belki siyasal bir amacı vardı, müttefikle anlaşmalardan doğan hakkımızı kullanacağımızı bildirmenin diplomatik bir gerek olduğuna inanmış olabilirdi. Herhalde ulusal onurumuzu bu denli zedeleyecek bir yanıt beklemiyordu. Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır içeriğindeki demeci mektuptan sonraya rastlar. İnönü'nün düşürülmesi ve Amerika'nın yeni bir başbakan, yeni bir hükümet arayışı da böyle başlar ve gerçekleşir. Kuşku yok ki o sırada Siyah bir yandan, Hayır öte yandan, Türk iç politikasındaki gelişmeleri özel çağrılarda, günlük temaslarda harıl harıl izliyorlardı. Hükümet kararını hemen anında öğrenmişlerdi. Resmi ve münasip dil önlerinde kapıyı açmıştı. İstihbarat yeteneği engin bir elçi. 1977 elçisi. Ya Ronald I. Spires'a ne demeli? Amerikalılara göre çok parlak bir diplomattı. Londra'da ABD'nin ikinci adamı iken 1977'de Ankara'ya büyükelçi olarak geldi. Ocak 1980'de Amerika'ya döndü. Gidişinden 7 ay sonra 12 Eylül darbesi geldi. Amerika'ya dönen Ronald Spears, CIA ile ilintilerini duyumsatacak bir görev aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı sıfatıyla bakanlıktaki Haber Alma ve Araştırma Bürosu Başkanlığını yürüttü. Dışişleri Bakanlığı Haber Alma Bürosu'nun CIA ile geniş ilişki içinde olmadığını kimse söyleyemezdi. Dışişleri Haber Alma, CIA Pentagon istihbaratı bir üçgendi. Çok parlak diplomat Spears, ülkenin bir ayağında görev yapıyordu. 1981'de Pakistan'a gitti, 1983'te geri döndü ve bu kez yine Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak idari işlerle görevlendirildi. Aralık 1988'de önemli konumunu koruyordu. Ronald Spires, Türkiye'nin çok duyarlı bir döneminde Ankara'da büyükelçilik yaptı. 1977 genel seçiminde Ecevit parlak sonuç almasına karşın 13 milletvekili eksiği vardı. Çoğunluğu sağlayıp iktidar olamamıştı. Sağdaki partiler AP, MHP, MSP yine bir araya gelerek cephe hükümetini oluşturmuşlardı. İçerideki çarpık ve çelişik siyaset anlayışı kredileri bocalatmış, döviz aksamalara uğramış terör de hafiften başını kaldırmıştı. Spires kimi yerlerdeki söyleşilerinde hükümeti ve başbakanı eleştiren konuşmalar yapıyordu. Bir yemekte söyledikleri bir elçinin diplomatik davranışlarına uymuyordu. Hatta bu hükümetle demir elle Türkiye'nin bir yere varamayacağına dokunduruyordu. Yazdık, Spires gazeteci değil, hükümet başkanı Demirel'i arayarak konuşmayı yalanladı. Demirel de bana değil, yazana söyleyin bunları diyerek elçiyle hafiften dalga geçti. Spires çok parlak bir diplomattı, dost bildiği gazetecilerin dışında kimseyle konuşmayacak kadar bilinçli ve istihbaratı engin bir kişiydi. Spires'ın Türkiye'deki 3 yılı Amerika'nın gözünü 12 Eylül'e çevirmesine neden oldu. Spires gibi istihbarat yeteneği güçlü bir büyükelçinin CIA ile çok yakın çalışma düzeninde olması yadırganabilir miydi?